Ayrım 13.
İnanmıyor musun bana? O halde hiç aklın yok senin. Sana doğruyu söylüyorum işte. Bütün subaylar cephedeler. Yaşlılara yürümesini, askerliği kim öğretsin? Sen bekle de gör. Hele bir emrim altına girsinler. Bak nasıl idare ediyorum ben onları. Böyle yapacağım bak. Mutfağa açılan kapıyı kapadı. Kaynanası görmesin diye sonra çabucak eteğini bacaklarının arasına tıkıştırdı. Bir eliyle ucunu tuttu arkadan. Çıplak, parıl parıl baldırları ışıldayarak odanın içinde yürümeye başladı. Dunya'nın önüne gelince durdu. Ta göğüsten gelen bir sesle kumanda verdi. Moruklar, dikkat! Sakallarınızı dik tutun orada. Sola çak, hızlı adım, marş! Dunya kendini tutamadı. Ellerini yüzüne kapayıp kahkahayı bastı. Natalya da gülüyordu. Yeter, yeter artık dedi. Sonu kötüye varacak. Demek sonu kötüye varacak ha? Peki hiç iyi bir şey gördün mü sen hayatında? Ben biraz güldürmesem bu evde küfleneceksin be. Darya'nın neşe fırtınası başladığı gibi ansızın sona erdi. Yarım saat sonra küçük odasına çekildi, uğursuz madalyayı hışımla çekti koparttı göğsünden, sandığın içine fırlattı. Sonra yanaklarını ellerine dayayıp uzun bir zaman oturdu pencerenin yanında. Geceleyin çıktı bir yerlere gitti. Döndüğünde ilk horoz ötmüştü. Ondan sonra 4 gün tarlada iyi çalıştı Darya. Saman yapımı iyi gitmiyordu. İşçi yetmedi kimseye. Günde topu topu 12-13 dönüm biçilebildi. Biçilen otlar yağmur yemiş ıslanmıştı. O da işi bir güçleştirdi. Desteleri güneşte yayıp kurutmak gerekti. Samanın yağ yığmaz da yeniden yağmur yağmaya başladı. Akşam olduktan sabah şafak vaktine kadar tam bir sonbahar sürekliliğiyle yağdı durdu. Sonra hava açtı. Doğudan bir rüzgar esiyordu. Bozkır'da biçki makineleri yeni baştan takırdamaya koyuldu. Kararmış yığınlardan tatlı acı bir küf kokusu saçıldı yana yöne. Bozkır pusa sarındı. Ufku bekleyen höyüklerin belirsiz çizgileri, yarların mavice yarıkları, uzak gölcüklerin üzerinde söğütlerin yeşil taçları, gök mavisi sisin içinden öyle kararsızca belirdi. 4. günü Darya doğruca tarladan nahiye merkezine gitmeye hazırlandı. Öğle paydosunda tarlada çardağın altına oturduklarında niyetini açtı öbürlerine. Hoşnutsuzluğunu belli eden alaycı bir sesle Panteleimon sordu. Nedir acelen? Pazara kadar da mı bekleyemezdin? Yapılacak işim var, beklemez. Bir gün bile beklemez mi? Darya dişlerinin arasından cevap verdi. Beklemez. Madem hiç sabredemiyorsun, onca önemli işin, git, ne yapalım? Ama yine de neymiş söylesene şu acele işin senin. Bize de mi söylenemez yani? Her şeyi bilirsen vaktinden önce ölürsün. Darya her zamanki gibi apaçık konuştu. Kızgın kızgın yere tüküren Panteleimon da sorgu suali kısa kesti. Ertesi gün nahiye merkezinden dönerken Darya yoldan sapıp Tatarsk'a uğradı. Yalnız İliniçka ile çocuklar vardı evde. Mişatka yengesine doğru koşacak oldu. Darya onu iteledi yanından. Kaynanasına, ''Ana Natalya nerede?'' diye sordu. Bostanda patatesleri çapalıyor. Ne yapacaksın onu? Bizimki mi çağırıyor yoksa? Söyle ne hali varsa görsün. Ben öyle dedim de. Kimse çağırmadı Natalya'yı. Ben bir şey söylemek istiyordum ona. Yayan mı geldin? Evet. Bizimkiler işi bitiriyor mu yakında? Belki yarına biter. Beklesene biraz yahu. Nereye koşturuyorsun öyle? Yağmur çok samanı bozdu mu? İhtiyar kadın basamaklardan inen Darya'ya sordu da sordu. Pek o kadar değil. Neyse ben gidiyorum. Vaktim yok. Bostandan dönüşte buraya uğra da ihtiyara bir mintan götürürsün. Duydun mu? Darya duymamış gibi yaptı. Bir acele davar avlusuna yöneldi. Nehrin kıyısında iskelenin yanında durdu. Gözlerini yarı kapatıp donun yeşil erginliğine baktı. Nehirden yükselen taze, ıslak hava içini üşüttü birden. Kıyıdan ağır ağır bostanlara doğru yürüdü. Don üzerinde hafif bir meltem esiyordu. Martılar havada çemberler çiziyordu. Dalgalar tembel. Gelip gelip eğik kıyıya vurdular. Saydam, leylak rengi bir pusa sarılmış kıraç tepeler güneşin altında hafif hafif parıldıyordu. Öte yakadaki yağmurdan yunmuş koru, baharın ilk günlerinde gibi gencecik, taptaze bir yeşilliğe bürünmüştü. Darya sancıyan ayaklarından pabuçlarını çıkardı. Kıyıda uzun bir zaman oturdu. Altında iri çakıllar ateş gibi kızmıştı. Avcunu gözüne siper edip martıların meyus çığlıklarını, suyun gide gele kıyıya çarpıp çırpınışını dinledi. O durgunluk, martıların yürek parçalayıcı haykırışları. Gözlerine yaşlar doldu. Öyle ansızın başına gelen bela orada daha bir ağır yüktü şimdi, daha bir acıydı. Natalya belini güçlükle doğrultup çapasını tahta çite dayadı. Darya'yı görünce yanına gitti. ''Beni mi istedin Darya?'' ''Derdim var, sana geldim.'' Yan yana oturdular. Natalya başörtüsünü çıkardı, saçını düzeltti. Merakla baktı Darya'nın yüzüne. Darya da son birkaç gündür beliren değişiklik karşısında şaştı da kaldı. Yanakları içeri çökmüş, küle dönmüştü. Alnında derin bir kırışık vardı. Gözleri endişeli endişeli bakıyordu. ''Neyin var senin? Yüzün bir kararmış.'' dedi Natalya acır gibi bir sesle. ''Benim yerimde olsan sen de kararırdın.'' Darya zorla gülümsedi, sustu. ''Daha çok çapalayacaksın mı?'' ''Akşama biter. Peki ama sana ne oldu?'' Darya zorla yutkundu. Çabuk çabuk mırıldandı. ''Bak sana ne diyeceğim. Hastayım ben. Pis bir hastalık kaptım. Şu son yolculukta kaptım. Namussuz bir subaydan.'' ''Gördün mü ne yaptın şimdi?'' diye Natalya korktu ve üzüntüyle ellerini çırptı. ''Öyle yaptıklarımın cezası. Ama söylenecek bir şey yok. Kimseden de yakınmıyorum. Sadece benim kendi zayıflığım işte. Domuz suyuma gitti, kandırdı beni. Bembeyaz dişleri vardı ya, içi bozuktu. Hapı yuttum ben. Canım Darya'm benim. Şimdi ne yapacaksın?'' Natalya büyüyen gözleriyle Darya'ya baktı. Darya ilkin ayaklarına bakıyordu. Sonra kendini toparladı. Daha sakin bir sesle devam etti. ''Daha eve gelirken tuhafıma gitti. İlkin dedim, belki işte biliyorsun kadın kısmısının bir dolu derdi olur. Geçen baharda bir çuval buğday kaldırdıydım. Tam 3 hafta kanadım o yüzden. Neyse sonra ama baktım bu seferki biraz değişik. İşaretler de göründü sonra. Dün işte nahiye merkezinde doktoru görmeye gittim. Utancımdan ölüyordum orada. Ama bitti şimdi. Uslu kız mükafatını aldı sonunda.'' ''Kendini iyileştirmen lazım. Pis bir hastalık bu. Ayıp. Ama dediklerine göre böyle hastalıklar iyileşirmiş.'' ''Yok kız, yok, benimkisi iyileşmez.'' Darya çarpık bir gülümsemeyle ateşli gözlerini kaldırdı. Konuşmaları sırasında ilkti bu. ''Benimkisi frengi. Onun da hiç mümkünü yok. Burnun bir de bakıyorsun düşüveriyor. Koca karı Andrenika gibi. Hiç gördün mü sen onu?'' ''Şimdi ne yapacaksın?'' Natalya ağlamaklı bir sesle sordu. Gözleri yaşarmıştı. Darya uzun bir zaman konuşmadı. Orada bir mısır sapına sarılmış bir sarmaşığın çiçeğini kopardı. Gözlerinin önüne kadar kaldırdı. Küçücük çiçeğin körpecik, pembe kenarlı borusunda öyle ışıltılı yarı saydam yok gibi gün dökülü toprağın ağır kokusu vardı. Darya ömründe hiç görmemiş gibi baktı çiçeğe. İstekle, merakla, burun delikleri titreyerek kokladı çiçeği. Sonra dikkatle rüzgardan kurumuş, ufalanmış toprağın üzerine koydu. ''Ne yapacağım?'' diye soruyorsun. ''Nahiye merkezinden gelirken yolda hep düşündüm durdum. Canıma kıyacağım. Yapacağım. Yazık ama başka çaresi de yok gibi. İyileşmeye çalışsam faydasız. Köyde duymayan kalmayacak. Hepsi beni gösterecekler. Sırtlarını dönüp gülecekler. Bu halimle kim alır beni? Güzelliğim kalmayacak, pörsüyüp gideceğim, canlı canlı çürüyeceğim. Yok, istemem ben öyle şey.'' Kendi kendisiyle tartışıyormuş gibi konuşuyordu. Bir şey söylemek isteyen Natalya'ya aldırmadı. ''Vyashanskaya gitmeden önce pis bir hastalığa yakalandıysam, eğer iyileşirim diye düşündüydüm. Babama parayı ondan vermedim. Hekime vermek için filan işe yarar dediydim. Ama şimdi fikrimi değiştirdim. Bıktım, artık bıktım. İyileşmek de istemiyorum.'' Korkunç erkekçe bir küfür savurdu, tükürdü. Uzun kirpiklerinden sarkan bir gözyaşını sildi elinin tersiyle. ''Ne biçim şeyler söylüyorsun? Tanrı'dan kork.'' dedi Natalya usulca. ''Hah, Tanrı. Tanrı'dan bir hayır gelmez bana artık. Zaten neydi? Bütün hayatımda yolumu kesti.'' Darya gülümsedi. O gülümsemesiyle öyle yaramaz, kurnaz Natalya bir saniye için eski Darya'yı görür gibi oldu. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Herkes sana kıyamet gününü hatırlatır, ödünü patlatır. Aman günaha girme. Ama benim kendime vereceğim hükümden daha korkuncu kimsenin aklının ucuna gelmez. Natalya, her şeyden bıktım, bıktım, gına geldi. Herkes bir kötü ki şu günler. Kendimi öldürmek kolay olacak benim için. Ne önümde ne ardımda kimsem var. Yüreğim de bomboş. Doğru ya, bomboş. Natalya demediğini bırakmadı. Bir kere daha düşünsün, intihar fikrini aklından kovsun diye yalvardı yakardı Darya'ya. İlkin onu dalgın dalgın dinleyen Darya birden toparlanıp sözünü kesti. Kızmıştı. ''Bırak bu lafları Natalya. Buraya beni kararımdan vazgeçiresin diye kendime yalvartmak için gelmedim. Seni uyarmaya geldim. Bugünden tezi yok, bırakma çocukların bana yanaşsınlar. Hastalığım bulaşıcıymış.'' diyor hekim. ''Ben de öyle işittiydim. İstemem çocuklar benden bu hastalığı kapsınlar. Görmüyor musun be aptal kız? Sonra ihtiyar kadına da sen söyle, benim yüzüm yok. Fakat ben gidip de hemen başıma ilmeği geçirecek değilim, korkma. Daha vakit var, dur hele. Biraz daha yaşayacağım, hayatın keyfine varacağım. Bir güzel helalleşeceğim dünyayla. Biliyorsun ne biçim insanlarız hep. Yürek bir yere bağlandı mı, kör gibi gider durur insan. Şu benim hayatıma bir baksana, kör gibiyim ben de. Ama Vyacheslav'dan dönerken yakında bütün bunları bırakıp gideceğimi düşündüm de sanki gözlerim yeniden açılır gibi oldu. Dona baktım, çırpın çırpın güneşin altında gümüş gibi. Öyle çırpıntılı gözlerim yaşlandı bakmaktan. Döndüm dört bir yana baktım. Tanrım ne güzeldi her şey. Ben hiç farkında değilmişim meğersem. Darya sıkılgan gülümsedi, sustu. Yumruklarını sıktı. Boğazında düğümlenen hıçkırığı tutarak yeniden konuşmaya başladı. Sesi daha tiz, daha gergin çıkıyordu. ''Buraya gelirken birkaç kere ağladım. Köye yaklaştığımda nehirde yıkanan çocuklar ilişti gözüme. Onlara baktım, yüreğim dağlandı birden. Ağlamaya başladım aptal gibi. Kumların üstünde bir iki saat uzandım da öyle geçti. Kolay değil benim için öyle.'' Ayağa kalktı, etekliğini silkeledi, hep yaptığı gibi başörtüsünü düzeltti. ''Ölümü düşündüğümde tek bir şeye seviniyorum. Öbür dünyada Piotr'ı yeniden göreceğim. Diyeceğim, dostum Piotr Panteleyeviç, çapkın karını al bakalım geri.'' Her zamanki şakacı haliyle ekledi sonra. ''Ama orada beni dövemeyecek. Kavgacı adamları cennete almıyorlar değil mi? Neyse, hadi Allah'a ısmarladık Natalya canım. Anama şu derdimi söylemeyi unutma sakın.'' Natalya oturduğu yerde tozlu avuçlarını gözlerine kapatmıştı. Parmaklarının arasında gözyaşları çam kıymıkları arasında reçine gibi parıldıyordu. Darya çitin kapısına varınca arkasına döndü, kesin bir sesle konuştu. ''Bugünden itibaren ben ayrı kaptan yemek yiyorum. Anama öyle söylersin. Ha, evet bir şey daha. Söyle, babama hiçbir şey demesin. Yoksa ihtiyar delirir, kovar beni evden. O da bardağı taşırır işte. Şimdi ben doğru ot biçmeye gidiyorum. Allah'a ısmarladık. 14. Bozkır'dan ertesi gün döndüler. Panteleimon samanı yemekten sonra arabaya yükleyip getirmeye karar verdi. Dunya öküzlere su vermeye dona indi. İlinişka ile Natalya çabucak sofrayı kurdular. Darya en son geldi sofraya. Bir uca ilişti. İliniçka onun önüne küçük bir çorba tabağının içinde lahana çorbası, bir kaşık, bir parça ekmek koydu. Sonra öbürlerinin çorbasını her zamanki gibi büyük ortak kaba boşalttı. Panteleimon şaşkın şaşkın baktı kaldı karısının yüzüne. Gözleriyle Darya'nın tabağını gösterip sordu. ''O ne öyle? Niçin onunkini ayrı kodun? Dinimize imanı mı kalmamış artık? Sen de ne istiyorsun be? Yesene yemeğini.'' İhtiyar Darya'ya şakacı bir bakışla baktı, gülümsedi. ''Aha anladım. Madalya aldı ya, ortak kaptan yemek istemiyor artık. Neyin var Darya? Bizimle bir kaptan yemek yemeyi kendine yediremedin mi?'' ''Yok öyle bir şey. Yememem gerek de,'' dedi Darya boğuk bir sesle. ''Niçin? Boğazım ağrıyor.'' Ne yapalım ağrıyorsa? Vyshanska'da hekime gittim. Ayrı kaptan yemem lazımmış. Öyle dedi. Benim de boğazım ağrıdıydı bir kere ama kimseden ayırmadım kendimi. Çok şükür kimseye de hastalık geçirmedim. Ne biçim soğuk algınlığıymış şu seninkisi acaba? Darya sarardı. Dudaklarını eline sildi. Kaşığı bıraktı. Kocasının patavatsızlığına kızan İliniçka bağırdı ona. Ne diye tedirgin ediyorsun kadını yahu? Masada bile rahat huzur yok senden. Kene gibi yapışıyorsun. Bir bela alıyorsun ki adamın başına. Peki ne bu telaş yahu? Panteleimon kızgın hırladı. Bana ne be, ne yaparsan yap. Kızgınlığından ağzına bir kaşık sıcak çorba attı. Boğazı yandı, çorbayı tükürüp sakalına saçarak çılgın gibi kükredi. Doğru dürüst yemek sunmasını bile bilmiyorsunuz. Hepinizin Allah belasını versin. Ateşten alındığı gibi gelir miymiş sofraya çorba? Yemek yerken daha az konuşsaydın ağzın yanmazdı diye İliniçka avuttu onu. Babasının alı al, moru mor bir yüzle sakalından lahanaları, bir parçada patatesi ayıkladığını gören Dunya az kalsın katıla katıla gülecekti. Ama herkes öyle ciddi duruyordu ki çekindi. Olmadık bir zamanda gülmemek için gözlerini başka yana çevirdi. Yemekten sonra ihtiyarla iki gelini samanı getirmeye gittiler. Panteleimon uzun bir yabayla samanı alıp arabaya uzatıyor, Natalya küf kokulu yığını ezip bastırıyordu. Darya ile birlikte döndüler tarladan. Panteleimon yaşlı öküzleriyle önden gitmişti. Höyüğün ardında güneş batıyordu. Biçili bozkırdan yükselen acı pelinotu kokusu akşama doğru şiddetlendi. Aynı zamanda daha yumuşak, daha hoş bir koku oldu. Gün boyunca adamı tıkar gibi gelen o ağırlığını yitirdi. Hava serinliyordu. Öküzler hevesle yürüdüler. Toynaklarından saçılan yazlık yolun ağır tozu dalga dalga gidip yol kenarında biten dikenlerin üstüne düştü. Dikenlerin alt açlığı çiçekleri üzerinde arılar vızıldıyordu. Bozkırda bir uzak gölcüye doğru bağıra çağıra bir küme yağmur kuşu uçuyordu. Darya sallana sallana giden arabada yüzüstü uzanmış dirseklerine dayanmıştı. Arada sırada Natalya'ya bakıyordu. Natalya düşünceye dalmış günün batışını seyrediyordu. Sakin, açık yüzünde bakıralı ışınlar oynaşan. Ama Natalya mutlu, kocası var, çocukları var. Başka ne ister? Ailede herkes onu seviyor. Ama ben, benim işim tamam. Ben ölünce ardımdan kimse gözyaşı dökmeyecek. Darya böyle gıptayla ertesini düşünürken birdenbire içinde bir duygu kıpırdandı. Bir şey yapıp Natalya'yı bozmak, canını yakmak istedi. Niçin o, Darya, bir o, ikide bir böyle umutsuzluğa kapılsındı? Niçin yalnız o durmadan boşa çıkan hayatını düşünsündü, öyle acı çeksindi? Natalya'ya bir daha baktı, çabucak içten olmasına çalıştığı bir sesle konuştu. Natalya, sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Natalya hemen cevap vermedi. Günün batışına dalmış, daha Gregor'un sözlüsü olduğu günü hatırlamıştı. Eve gelip onu görmeye geldiği gün. Ayrılırken Natalya kapıya kadar çıkmıştı onu geçirmek için. O günde gün böyle alev alev batıyordu. Batıda ahududu rengi bir ışıltı yaygın. Söğütlerin arasında kargalar vıraklıyordu. Gregor eğerin üstünde yarı yan dönmüş, sürmüş atını gitmişti. Ardından bakıp dalmıştı o da. Bir telaşlı gözyaşları dolmuştu gözlerine. Ellerini sivri bakire memelerine bastırmış da yüreğinin küt küt attığını duymuştu. Darya ansızın sessizliği bozunca sıkıldı. İsteksiz isteksiz sordu. Nedir? Ne söyleyeceksin? Bir günah işledim. Hatırlıyor musun? Hani Gregor cepheden izinli geldiydi köye. O akşam hatırımda ineği sağıyordum. Kulübeye girerken Aksinya çağırdı beni. Evine çağırdı, bu yüzüğü verdi. Zorla elime tutuşturdu. Darya altın yüzüğü parmağında çevirdi. Gregor'u ona göndermemi istedi. Çok ısrar etti. Eh, bana ne dedim. Gittim söyledim Gregor'a. Bütün o gece, hatırlıyor musun? Kudinov geldi, konuştuk dediydi. Yalandı tabii. Aksinya ile geçirdi o geceyi. Natalya uyuşmuş gibiydi. Oturduğu yerde bembeyaz yüzüyle elinde tuttuğu bir parça kuru yoncayı kırdı, durdu. Kızma bana Natalya, sana söylediğime de bak pişman oldum şimdi, dedi Darya alçak gönüllülükle, Natalya'nın gözlerinin içine bakmaya çalışarak. Natalya sesini çıkarmadı. Ağlamamak için tuttu kendini. Yeniden üzerine varan keder öyle beklenmedik, öyle ağırdı. Darya'ya cevap verecek gücü yoktu. Çarpılan yüzünü saklamak için başını çevirmekten başka bir şey yapamadı. Arabada köye doğru giderlerken Darya kendine kızmış düşünüyordu. Şeytan beni kışkırttı böyle. Şimdi bütün bir ay ağlar durur. Bilmeyeydi ne olurdu sanki. Bunun gibi inekler için kör durup yaşamak daha iyidir. Sözlerinin etkisini birazcık olsun yumuşatmak için. Ama o kadar üzülme dedi. Öyle içini çekecek ne var ki? Benim derdim seninkinden büyük. Bak ben başımı eğiyor muyum hiç? Zaten kim bilir belki hiç de o gece onunla değildi. Belki sahiden Kudinov'u görmeye gittiydi. Peşinden gitmedim ya, yakayı ele vermedikçe kimse sana hırsız diyemez. Nereye gittiğini bildiydim ben, dedi Natalya sakin bir sesle başörtüsünün ucuyla gözünün yaşını sildi. Madem bildin, niçin ona sormadın? Ah aptal kız sen de, benim elimden kurtulamazdı. Onu öyle bir köşeye sıkıştırırdım, neye uğradığını şaşırırdı. Gerçeği öğrenmekten korktum ben. Ne sanıyorsun, kolay mı? Dedi Natalya. Heyecandan kekeliyordu. Gözleri birden alev alev oldu. Sen belki Piotr'a ile öyle yaşadın ama ben bütün o çektiklerimi hatırlıyorum da şimdi bile. Ah! Ne yapalım öyleyse unut gitsin diye Darya saf saf öğüt verdi. Öylesi unutulmuyor, hiç unutulmuyor. Natalya garip, kısık bir sesle haykırdı. Ben olsam unuturdum, boşuna telaş. Sen kendi hastalığını unut. Darya birden gülmeye başladı. Keşke unutabilsem ama bırakmıyor ki lanet. Bak bana Natalya, istersen Aksinya'ya sorar öğrenirim. Söyler bana. Söylemezse Allah cezamı versin. Kadın kısmısı kendini bir seven var mı? Kimdir, nasıl sever? Başkasına söylemezse kudurur. Ben kendimden biliyorum. Senden yardım isteyen yok. Bir kere etmişsin yeter, dedi Natalya kuru bir sesle. Ben kör değilim, biliyorum niçin söyledin bunu bana. Benim için üzüldüğünden mi söyledin sanki? Beni daha az mutlu görmek istedin, ondan söyledin. Haklısın, dedi Darya, içini çekti. Ama bir kere de kendin düşün bak, bir ben mi kaldım bu dünyada acı çekecek ha? Arabadan kayıp indi, dizgini eline aldı. Bezgin adımlarla yürüyen öküzleri bayır aşağı çekti götürdü.